Ayrım 24. Ertesi gün gittiklerinde üzerinde buz mavisi bir döpyez, gül pembesi boyalı dudaklarıyla onları bekliyordu. Evi onlara bir de kendisi gezdirmiş, evin özelliklerini ve üstünlüklerini soluk almadan kurduğu düzgün cümlelerle uzun uzun anlatmıştı. Ailelerini bile gösterme gereği duymadan evin kaparasını yatırmışlardı. Mutluluk yuvalarını bulduklarından emindiler. Bunun üzerine çıkışta onlara sahilde şık bir kafede çay pasta ikram etmiş, bir çeşit kutlama yapmışlardı. İnanın çok iyi bir seçim yaptınız. Bu kadar param olsa inanın ben alırdım bu evi, kimseye bırakmazdım, demişti. Açık söyleyeyim, benim gözüm vardı bu evde ama gözüm arkada değil artık. Hiç olmazsa sizin gibi mutluluğa adım atan bir çifte nasip oldu. Umarım yaşam boyu mutluluk yuvanız olur burası. Saadet dolu günler geçirirsiniz. Ardından yeni evlenecek çift ve onların aileleri hakkında uzun uzadıya sorular sormuş. Ertesi gün Berke'yi tapu işlemlerini bir an önce başlatmak için bürosuna çağırmıştı. Bir ay sonra nişanı attı Berke ve hemen ardından da onunla nişanlandı. Evin kaparasını vermiştin zaten diyerek evi elde tutmuş, ev sahiplerini ise bir süre oyalamayı bilmişti. Şimdi ise 2 ay kalmıştı düğünlerine. Sonbaharda evleneceklerdi ve o nihayet hayalindeki eve yerleşecekti. Evlenmeden önce hayatında çözmesi gereken son bir pürüzü halletmesi gerekiyormuş gibi Berke'nin arabasıyla Gümüşhane'ye doğru yola çıkmışlardı. Ailesinin bir uzak tanıştıklarıyla halletmeleri gereken pek de önemli sayılmayacak bir sorun olduğunu söylemişti ona. Ucunda tarla, toprak, miras olan karışık bir işe ilişkin sözler geveleyerek birbirine bağlanmayan kopuk cümleler içinde delik deşik bir hikaye anlatmış, Berke'nin sorularına daha da kafa karıştıran yanıtlar vererek onu yeni bir şey sormaktan caydıracak hale getirmişti. Berke'yi bir an önce gidip dönmekten ötesi fazla ilgilendirmiyordu zaten. Doğrudan uçak yok oraya. Ayrıca olsa da biliyorsun uçak korkum var. Uçağa binemem. Otobüsle gidecek halimiz de yok herhalde, demişti. Şimdi ise buradaydılar. 3. CD'yi taktı Berke. Asiye bütün hikayesini eksiksiz anlatmıştı. Doğruyu söylediğin ne belli? Bu kadar yıl sonra kimse yalan söylemez, derken sesi gücenik çıkıyor. Kocam biliyor mu peki? Biliyor. Her şeyi biliyor. Ondan saklım gizlim yoktur benim. Biz başka karı kocalara benzemeyiz. Doğru adamdır, sağlam adamdır. Dedim ya, o olmasa çoktan ziyan olmuştum diye. Sahip çıktı bana. Sade kocalık değil, analık babalık da yaptı. Yoksa hapis yüzü görmüş kadına kim nikah kıyar? Nerede şimdi kendisi? Torul'a kadar gitti iş için. Birkaç güne döner. Adamın burada olmamasına canı sıkılıyor birden. Hayalinde kurduğu resimde bir parça eksik kalmış gibi oluyor. Çocukların çalıştıkları yerlerin adresleri cep telefonları gelmişken görmek isterim onları da. Bırak da önce ben diyeyim onlara. Merak etme. Bir şey diyecek değilim. Ne de olsa kardeş sayılırız değil mi? Şöyle bir görür giderim. Gelip gideceksin mi bundan sonra buralara? Diyor Asiye. Sanki bu sorunun cevabı evet olursa her şey düzelecekmiş gibi yumuşak bir umutla soruyor. Bir an duralıyor. Sanki ne düşüneceğini değil de ne söylemesi gerektiğini hesaplıyor. Sanmam. Herkes düzenini oturtmuş. Kim bilir? Senin huzurunu bozmak istemem. Hem Gümüşhane çok uzak, diyor. Niye geldin peki? Madem Arda'nı getirmeyeceksin. Görmek istedim, diyor. Dedim ya, bu dünyada hiçbir şey gizli kalmamalı. Benim hayat felsefem budur. Sonrasında Asiye'nin kendisi hakkındaki soruları karşısında gönülsüzce baştan sağma yanıtlar veriyor. Kolejlerde okutmuşlardı onu. Şakır şakır İngilizce biliyordu. İşletme fakültesini bitirmişti. Bebek de bir arkadaşıyla ortak olduğu bir emlakçı dükkanı vardı. Bebek semtini duymamış olabilirdi tabii. İstanbul'un en mütena semtlerinden biriydi. Babası hep öyle derdi. Daha küçük bir kız iken babasının gözüne girmek için ezberlediği sözcüklerden biri de mütenaydı. Mütena, müstesna, müstakil, muzahrafat, mukavemet, müstekre, mahlukat, mukabele, muhavere. Çocukken bunları ezberleyip babasının gözüne girer, ardından bu sözlerle konuşan büyükleriyle alay eder. Bu sözlere kıkırdayıp gülerdi. Ama arkadaşını yakında ortaklıktan çıkarmayı düşünüyor, işinin tek patronu olmak ve işleri iyice büyütmek istiyordu. Berke'den sonbahardaki düğünden, evleneceğinden söz etmek istemedi. Düğüne çağrılması gerektiğini düşünebilirdi. Gerek yoktu. Berke, babamın yanında çalışan en güvendiği adamlarından biridir, diye açıkladı. Onun arabada bekleyip duran varlığını, babam herkese güvenmez, onun için beni onunla gönderdi. Asiye, babanı aradın mı? Diyor. Yani esas babanı hayatta mıymış? Tam deyus diyecekti ki kendini tuttu. Hayır, gardiyandı demiştin değil mi? Aramasam da olur. Hem belki ölmüştür çoktan. Ne zamandır gitmek için sabırsızlanıyor. Onun için konu bitmiş, kapanmıştı çoktan. O hep acelesi olan, hep bir yerlere yetişmesi gereken, sürekli zamanın önünde koşan insanlardandı. Ayaklanıyor. Gerçekten artık gitmeliyim, diyor. İyi de bir şey yiyip içmedin. Akşama kalsaydın, oğlanları da görürdün hem. Başka zaman inşallah, diyor. Nasıl olsa evi öğrendim. He ya, öğrendin. Gümüşhane çok uzak. Dersin ya, belki gene yolun düşer. Baştan sağma gülümsüyor. Ellerini karnının üstünden bağlarken, denk getirip ararsın artık, diyor. Ararım ararım, birbirimizi tanımış olduk, fena mı oldu? Derken sesine sahte bir iyilicilik, bir savuşturma tonu gelmişti. Sen de adresini telefonunu neyin bıraksan, diyor Asiye. Dünyanın bin türlü hali var. Bakarsın aramak lazım geldiğinde, diye. Bir kağıda çabuk çabuk bir şeyler karalayıp sehpanın üzerine bırakıyor. Kapıdan çıkarken uzak duruyor ya, Asiye gene de bir sarılmak, bir kucaklamak, kokusunu içine çekmek istiyor. Komşuları durmuş kapı pencere önünde bekleşiyorlar hala. Kapı önüne çıkmış birkaçı. Onları görünce kaymış başörtülerini düzeltip sıkıyorlar. Ne bakarlar ki? Bir saattir buraya, diyor Asiye. Ne dedin ki bunlara? Biliyor. Konu komşunun abanan ilgisi. Her zaman iyiliğe sebep değil, kirli bir meraktandır. Çoğu kez açığını, kusurunu yakalama iştahındandır. Hiç sizin evi aradığımı, senin annem olduğunu söyledim, derken yılan çekiği gözleri kıvılcımlanıyor. Benden sonra onları da anlatır açıklarsın artık. Yüzüne artık saklama gereği görmediği kirli bir tebessüm, sesine kara bir alaycılık gelmiş, sözlerinin etkisini gözlüyor. Asiye donup kalıyor kapı önünde. Aklı yıllar öncesine mahpus damındaki çaresizliğine gidiyor. Yüzünde, sesinde genel bir memnuniyetsizlik ifadesiyle, bu meyveler kuruyunca ne işe yarıyorlar hiç anlamadım, diyor basamakları inerken. Son sözü bu oluyor. O gittikten sonra içinde çarpışıp duran düşünceleri sıraya koymak ister gibi bir süre yaygıların başına çöküyor Asiye. Bir eli yere dayanmış, diğeriyle karıştırıp durduğu elmaların, armutların tersini çeviriyor güne karşı. Beni görmeye değil, zehirini sağmaya gelmiş, diyor. Ya gençliğinden bilmiyor, ya İstanbulluluğundan. Güneş kuruttuğu meyvenin içini sağlamlaştırır, tadını zenginleştirir. Ben de yılların güneşinde kurudum kızım. Ben senin babanı tanıdım. Seninkisi az gelir. Sonra içeri geçip kapıyı örtüyor. Az sonra kapısı sırayla çalınsa da kimselere açmıyor kapıyı. Merakla bir koşu gelenler seslenip yüzleri geri dönüyorlar. Akşamın ermesini, oğullarının eve dönmesini bekliyor. Işıkları bile açmıyor. İçinde bir ferahlık olmuştu o savuşup gittikten sonra. Bir döl yatağı bağının ana ile kızı birleştirmeye yetmediğini sezmişti. Ana kız olmak için bundan daha fazlası gerekli. İyi oldu geldiği, diyor. Onun niyeti başkaydı ya, beni analıktan kurtardı. Bir eliyle kötü ettiyse de, bir eliyle de iyi etti. Girdiği yeri didikleyip talan eden gözlerini babasından almış. Yağmacı kirli bakışları aynı babasının. O da girdiği her yere alacaklı icra memurları gibi bakardı öyle. İyi ki kalmamış yanımda. Babasının aynı olan bu gözlere, babasının aynı olan bu yüze bakarak yıllar nasıl geçerdi yoksa? Beni analıktan kurtardı. Akşamına bozgun içinde soluk soluğa eve gelen oğlanlar Fisu'nun çarşıya geldiğini, dükkanlarına uğradığını, bir sürü şey anlattığını söylüyorlar. Herkesin yüreğine kurdunu bırakıp gitmeye gelmiş, diyor Asiye. Kimseden saklım gizlim yok. Babanız her şeyi biliyor ya, bir de benden dinleyin, diyerek gündüzünkinden daha kuru bir sesle. Ortaya çıkmasaydı, bilmeniz gerekmezdi ya, vaktidir, dinleyin, diyerek hikayesini oğullarına tekrar ediyor. Gençliğinde cahil aklına sebep mahpus yaptığını, mahpus damındayken sütsüz bir gardiyanın tecavüzüne uğradığını, çocukluktan getirdiği bir dertle kahrını çektiği karnının şişine sebep hamile kaldığını anlamadan aylarca dolandığını, o sıralar ay halinin kesilmemiş olmasının bu yanılmada payı olduğunu gündüzkinde fazladan anlatmışken akşamkinde de oğullarına söylemiyor. Karnındakinin şiş değil, çocuk olduğunu anladığında 3 ayı çoktan devirmiş olduğunu, düşürmenin, aldırmanın mümkünsüzlüğünü anlatıyor. Bir çare bulur diye gardiyana gittiğinde, bir tek kendini mi sanırsın, demiş. Hanginizinkinin babalığını kabul edeyim? Hadi, var git işine, deyip başından savuşturmuş. Üsteleyince de, ne yapacaksın, vuracak mısın beni? Bak, hem gene laf geliyor derler. Yeniden mapustamına mı döneceksin? Git başının çaresine bak. Beni de bulaştırma bu işe. Karnı burnundayken hiç beklemedikleri bir zamanda sahiden genel af çıkmış. Birdenbire kendini dışarıda buluvermiş. Her şey öyle hızla üst üste geliyordu ki hayal gibiydi sanki. Neyin sahi olduğunu anlamıyordu insan, diyor. Mahpuslamına düşmem, hamile kalmam, afla salınmam, hepsi bir hayaldi sanki. Doğum yaptığımın devrisi gününün akşamıydı. Çocukları doğduktan sonra birkaç saat içinde ölmüş bir ana baba getirdiler yanıma. Bir gün önce ölmüş bebeleri. Hemşireler derdimi demişler onlara. Benim doğurduğum bebeğin evlatlığına taliplermiş. Onca tedaviyle kaç zaman sonra ancak olmuş bebeleri. O da yaşamamış. Kadının yaşı küçük, doğurmaya geçkin. Kadının yaşı çocuk doğurmaya geçkin. Dahasına takatleri de kalmamış, ümitleri de. Yalnız, kimsesiz, işsiz, mahpus yatmış bir kadınım. Bir sütsüzün tecavüzüne uğramışım. Kucağımda bir bebeğle ne ederim? El kapılarında deyip verdim kucağımdaki bebeği. Hiç unutmam, kaderini bilmiş gibi emzirme sütüm suya çalıp kesilmişti 2 gün içinde. Adına Füsun koymuşlar. Öz anası babası bilmiş bugünece. Ancak öğrenmiş. Gelip kapıya dayandı bunca yıl sonra. Dizlerimin bağı çözüldü. Onu öyle karşımda görünce aklım gevşedi. Gerisi bildiğiniz gibi. elindeki kağıdı gösterip, "Böyle bir telefon kayıtlı değil," diyor. Oğlanların küçüğü, anasının deyişiyle akıllı fikirli olan Hakan. "Böylesi daha hayırlı," diyor Asiye. "Yabana giden yaban gelir. Kader kapılarımızı ayrı örmüş." Durdukları benzincide telefon kulübesi görünce ankesörlü telefondan arayacağım evi, dedi Berke'ye. "Daha rahat konuşuluyor. Ses gidip gelmiyor hiç değilse." Telefon kulübesinin kapısını sıkı sıkıya kapatıyor. Ne zaman cep telefonuyla konuşsa birdenbire yanı başında bitiveriyor Berke. Kıskançlığından değil, canı sıkıldığından, yalnız kalmaya tahammülü yok. Evlenmeye mahkum erkeklerden. Gene de sinirine dokunuyor onun bu halleri. Bir eliyle hep anasının eteğini tutar gibi. "Yoldayız anneciğim," derken sesi sevinçle parlıyor. "Aman ne var merak edecek anne? Dönüyoruz işte. Gördüm gördüm. Evlenmiş. İki de çocuğu olmuş. Biraz konuştuk. Şaşırdı tabii. Şaşırmaz mı? Ay ne olacak? Ne sanıyordunuz ki bu kadar yıldan sonra gidip yanına yerleşecek halim yok ya. Benim gerçek annem babam sizlersiniz tabii ki. Her zaman da öyle kalacaksınız. Ay bunları konuşmamız bile çok lüzumsuz anneciğim." "Yok yok. Öyle muhtaç bir durumu. Halleri vakitleri iyice. Bizden iyiler vallahi." "Ne demek nasıl buldun?" "Ay nasıl bulacağım? Tipik köylü kadını işte. Canım ne gerek var düğünden, evlenmekten söz edeyim." "Belki de annemlerin uzak akrabası falan dedim zaten." "Aman, ağzınızdan bir şey kaçırayım demeyin sakın. Siz hep demez misiniz herkesin her şeyi bilmesi gerekmez diye?" "Ay anneciğim, hoşsun vallahi. Niye peşime düşsün kadın? Mesele edecek bir şey yok. Zaten adımı da Füsun dedim onlara. Varsın öyle bilsinler. İnanın bu kadar dert edip üzüleceğinizi bilseydim hiç aramazdım bile. Hem fena mı oldu? Aradım buldum. Düğünden önce bu da aradan çıkmış oldu işte." Temmuz 2007.